Ayrım 12, sayfa 153. Atatürk toprak reformu diye diye aramızdan ayrıldı. Atatürk son yıllarındaki meclise açış konuşmalarında çiftçiye toprak dağıtılmasındaki ısrarını sürdürmüştür. Büyük devrimci önder 1 Kasım 1936 günü yaptığı açış konuşmasında meclise tarihi görevini hatırlatmaktadır. Toprak kanununun bir neticeye varmasını kamutayın yüksek himayesinden beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması behemahal lazımdır. Vatanın sağlam temeli ve imarı bu esastadır. Bundan fazla olarak büyük araziyi modern vasıtalarla işletip vatana fazla istihsal temin edilmesine teşvik etmek isteriz. Atatürk, anayasa değişikliğinden sonra 1937 yılı 1 Kasım günü yaptığı meclise açış konuşmasında da toprak dağıtımı gereğini bu kez büyük çiftçileri de hedef alarak vurgulayacaktır. Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olan ise bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünemez bir mahiyet alması. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlamak lazımdır. Atatürk'ün Söyley ve Demeçleri, Cilt 1, sayfa 394. Büyük önder aynı konuşmasında doğudaki kalkışmalara gönderme yaparak ileri hükümetçiliğin şiarını da belirler. Hükümet, halkı kudretine olduğu kadar şefkatine de samimiyetle inandırabilmelidir. Aynı eser, sayfa 393. Atatürk, büyük çiftlik sahiplerinin mülkiyetini işletebilecekleri arazi genişliğiyle sınırlama ve çiftçiye toprak dağıtma görevini tamamlayamadan aramızdan ayrılmıştır. Birçokları Atatürk'ün son vasiyetini arıyor. Son vasiyetlerinden biri Sovyetler Birliği ile dostluğun özenle sürdürülmesiydi. Bunu Başbakan Celal Bayar'a, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'a ve arkadaşı Kılıç Ali'ye birlikte oldukları bir görüşmede belirtmişti. Ayrıca İsmet Paşa ve Ali Fuat Paşa'ya da son özel görüşmelerinde dile getirmişti. Hepsi anılarında ve kitaplarında doğruluyorlar. Bu konuda bakınız Mehmet Perinçek, Atatürk'ün Sovyetlerle Görüşmeleri 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul 2007, Atatürk'ün Vasiyeti Bölümü, sayfa 234-236. Atatürk'ün bu stratejik uyarısını hayat doğruladı. Sovyet dostluğundan vazgeçenler Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin kucağına atladılar ve Kemalist devrinin yıkımı orada başladı. Atatürk'ün sonuçlandıramadan bıraktığı devrimci işi elinizdeki kitabın konusudur. Özellikle Şark'ta toprak ağalığı ve şeyhliğe son vermek, topraksızı toprak sahibi yapmak, çiftçiye araç gereç sağlamak, ürünlerinin satışını temin etmek, halkı iş sahibi yapmak. İkinci Dünya Savaşı yılları. Atatürk'ü kaybetmemizin ardından İkinci Dünya Savaşı geldi. Dış tehdit koşullarında iç cephede mücadele açılamadı ve toprak reformu ertelendi. Ancak Cumhuriyet'in toprak ağalığına karşı tavrı yabancı tehditle karşı mücadeleyle aynı cephede birleşmişti. İnönü 1942 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açış konuşmasında bu tutumu şöyle dile getiriyordu. Bulanık zamanı bir daha ele geçmez fırsat sayan eski batakçı çiftlik ağası ve elinden gelse teneffüs ettiğimiz havayı ticaret metaı yapmaya yeldenen gözü doymaz vurguncu tüccar ve bütün bu sıkıntıları politika itirazları için büyük fırsat sanan ve hangi yabancı milletin hesabına çalıştığı belli olmayan birkaç politikacı, büyük bir milletin bütün hayatına küstah bir surette kundak koymaya çalışmaktadırlar. 3-500 kişiyi geçmeyen bu insanların vatana karşı aşikar olan zararlarını gidermek yolu elbette vardır. İsmet İnönü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmaları 1920-1973 2. Cilt 1939-1960 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 1983, sayfa 33. Yine Mahmut Esat Bozkurt 1943 yılı sonunda Türk ihtilalinin köylük alanlarında istenilen yenilikleri başaramadığını, yapılan azametli işlerden köylünün nasibini alamadığını belirtir ve temel görevi bir kez daha vurgular. Türk köylüsünün toprak ve kooperatif işi halledilmelidir. Mahmut Esat Bozkurt, Örnek Nahiyeler 1, Toprak İşi, Yeni Sabah, 26 Aralık 1943'te yayınlanan yazısı için bakınız Doktor Hakkı Uyar, Sol Milliyetçi Bir Türk Aydını, Mahmut Esat Bozkurt, 1. Basım, Büke Yayınları, İstanbul, sayfa 241 ve devamı. Nihayet 1. Dünya Savaşı'nın sonu gelir. Ertelenen iç mücadele cephesi yeniden ısınır. Cumhurbaşkanı İnönü 1945 yılında toprak ağalığına savaş ilan edercesine açıklamalarda bulunur. Batakçı, toprak ağalığının kökünü kazıyacağız. Aktaran Yankı, 10 Nisan 1972, sayfa 6. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu. Cumhuriyet toprak ağalığına karşı gecikmiş atağını Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Haziran 1945 günü kanunu kabul ederken aldığı genel kurul kararında köylünün toprak sahibi kılınmasını bir devrim hareketi olarak nitelemiştir. Resmi Gazete 15 Haziran 1945 Düstur 3. Tertip Cilt 26. Kanunun gerekçesinde büyük arazi mülkiyeti eleştiriliyordu. Devlet ile kişiler arasında anlaşmazlıklarda çığır açabilecek olumsuzluklara dikkat çekiliyordu. Cumhuriyetin deneyimleri bu açıdan öğreticiydi. Büyük arazi mülkiyetine dayanan mahalli nüfuzların devlet otoritesinin zayıflatılmasını doğurduğu çok görülmüştür. Çetin Yetkin, Karşı Devrim, Otopsi Yayınları, İstanbul 2003, sayfa 213'ten aktaran Okan Gökay Emgengil, Türkiye Devrimi'nin Yol Haritası ve Avrasya Rotası, Asya Şafak Yayınları, Ekim 2009, sayfa 571 ve devamı. Tarım Bakanı Şevket Reşit Hatipoğlu, kanun tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarken, Cumhuriyet rejiminin ilk temellerinin atılışında köylü memleketin efendisidir parolasının verildiğini hatırlattıktan sonra şunları vurgular. Köylünün gerçek efendi olabilmesi, kendi iktisadi hayatını bağımsızlık içinde kendisini yürütebilmesine bağlıdır. Çiftçiyi topraklandırma kanunu, memleketimizde hakiki hürriyetin ve demokrasinin kökleşmesi yollarını genişleten bir kanundur. Aynı eser, sayfa 572 ve devamı. Emperyalizme ve gericiliğe özgürlük sağlayan bir sahte demokrasi anlayışı Türkiye'ye girerken, Kemalist devrimden kalan son yöneticiler hakiki demokrasiyi ve hürriyeti orta çağdan kurtulmak olarak işte böyle tanımlamışlardı. Kanunun kabulünden 4 gün sonra meclis bir de Toprak Bayramı Kanunu çıkarmıştır. Köylü henüz toprağa kavuşamamıştır ama Toprak Bayramı'na kavuşmuştur. 10 yıllık hazırlıklardan sonra çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 1937 yılında anayasada yapılan değişikliklere uygun düzenlemeler getiriyordu. Madde 21. Kamulaştırılacak arazinin A. 5000 dönümden fazla kısmında 1833 ve 2901 sayılı kanunlar gereğince takdir edilip 1944 bütçe yılı arazi vergisine matrah olan değer. B. 5000 dönümden aşağı olan arazide aynı değerin 2 katı. C. 2000 dönümün aşağısında yapılacak kamulaştırmalarda aynı değerin 3 katı kamulaştırma karşılığına esas olur. Madde 45. Kamulaştırma bedeli eşit taksitlerle ve kamulaştırmayı takip eden yıldan başlayarak 20 yılda ödenecek toprak tahvilleri adlı hazine tahvilleriyle ödenir. Her takside senelik %4 faiz yürütülür. Çiftçiyi topraklandırma kanunu konusunda yeni bir çalışma için bakınız Erdal İnce H. 1945 yılındaki yasa neredeyse tazminatsız kamulaştırmayı öngörüyor. Fakat bunun adını açıkça koymuyordu. Arazi vergisine matrah olan değerin kabul edilmesi toprağın çok düşük bir bedelle kamulaştırılması demekti. Türkiye'de arazi vergilerini matrah olarak bildirilen değerlerin miktarı bilinmektedir. Yasayı çıkaranlar bununla da yetinmemişti. Ödeme 20 yılda eşit taksitle yapılacaktı. Ödenecek miktar zaten çok düşüktü. Bunu 20 yılda eşit taksite bağlamak, enflasyonun etkisi de hesaba katılırsa tazminatı en aza indirmek anlamına geliyordu. Yasada toprak büyüdükçe tazminatın azaltılması da hiç şüphesiz Cumhuriyet'in toprak ağalarının mülkiyetini aslında yasal görmeyen felsefesinden ve aynı zamanda zorunluluktan kaynaklanmaktaydı. Toprak reformu yapılacaksa ancak böyle yapılabilirdi. Toprak ağalarının karşı koyuşu. Toprak ağaları ise Orta Çağ'ın asıl kalesinin büyük toprak mülkiyeti olduğunu çok iyi biliyorlardı. Cumhuriyet devrimine her atağına katlanabilirlerdi ama çağ dışı ilişkilerin topraktan temizlenmesini kabul edemiyorlardı. Eskişehir Milletvekili Emin Sazak'ın onlar adına Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden söylediği şu sözler unutulmamıştır. Padişahı devirdik, halifeyi kovduk, şapkayı giydik, Latin harflerini kabullendik, tekkeleri kapattık, bazı gerekçelerle varlık vergisini bile kabul ettik. Fakat bunu kabul edemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanağı, aktaran Mahmut Goloğlu, Demokrasiye Geçiş, sayfa 27, meclisteki toprak kanunu görüşmelerinin geniş bir özeti için bakınız Erdal İnce, H, sayfa 6 ve devamı. Niçin kabul edemiyorlardı? Ağaların meselesi toprak mülkiyetini korumanın ötesinde üzerine oturdukları düzeni korumaktı. O düzenin bozulması toprak ağalığının yıkılması anlamına geliyordu. Toprak sahipleri 1945 yılında hangi düzeni savunduklarını çok açık ifadelerle ortaya koydular. İşte meclisten bir sahne. Emin Sazak komisyonda zamanın Tarım Bakanı Şevket Reşit Hatipoğlu'na şöyle bağırır. Tasarıyı geri al. Sen bunu İnönü'nün emriyle yapıyorsun. Tasarı geri alınırsa Beylikköprü'deki 30 bin dönümü hibe ediyorum. Şevket Reşit Hatipoğlu. Kanunla alsak ne olur? Sazak. Kanunla olmaz. Devlet araziyi zorla alırsa Eskişehir havalisinde Emin Sazak ölür. Bu düzeni bozarsınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarından aktaran yankı. Sayı 56. 10 Nisan 1972. Sayfa 6. Toprak ağalığı Emin Sazak'ın deyişiyle bütün devrim uygulamalarını sineye çekebilmişti. Ama topraktaki düzenin değişmesini kabul edemiyordu. Çünkü meselenin özü oradaydı. Ve ne yazık ki toprak ağalığı Kemalist devrime bu en kritik mevzide inatla karşı koyabilmiş ve başarılı da olmuştur. 1947 yılında başbakanlığa getirilen Hasan Saka, 13 Ekim günü hükümet programını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunarken Cumhuriyet'in toprak ağalığına bir kez daha yenildiğini açıklıyordu. Başlamış olan çiftçiyi topraklandırma işine adalet dairesinde devam edilecek ve devlete ait arazinin ilk önce dağıtılması göz önünde tutulacaktır. Okan Gökay Emen Gegil, H sayfa 574. Bir zamanlar köylüyü memleketin efendisi ilan eden Cumhuriyet, Amerika Birleşik Devletleri ile tanışınca toprak ağalığının efendiliğinde karar kılmıştı. Adalet de artık köylüye toprak ve özgürlük vermek değil, ağaların büyük mülklerine bekçilikti. Toprak reformu niçin yapılamadı? 1936 yılı sonunda devrimci bir toprak dağıtımı savunan Celal Bayar, 1945 yılında çiftçiyi topraklandırma kanununa muhalefet edenlerin başını çekiyordu. İnönü ise ilan ettiği meydan okumayı hayata geçirmemiş, en sonunda Atlantik sistemi içinde kendisine yer açan bir çizgiye yönelmişti. 1945 konsensusu diye adlandırılan Küçük Amerika rejimi böyle kuruldu. Kurucuları Cumhuriyet'in eski yöneticileridir. Cumhuriyet kireçleniyor, giderek taşlaşıyordu. Taş çürür mü? 1980 sonrasında o da oldu. Aslında Atatürk'ün ölümüyle birlikte arasız devrimler kararlılığının zaafa uğradığı bir gerçektir. İsmet İnönü de devrimlerin 1939 yılından sonra devam etmediğine 1945 yılında belirtmiş ve bu durumu Cihan Harbi ile açıklamıştır. Bütün büyük devrimlerin 1923 ve 1939'a kadar meydana geldiği ve 6 seneden beri de bir Cihan Harbi içinde bulunduğumuz unutulmamalıdır. İsmet İnönü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmaları 1920-1973 Cilt 2 Ankara 1983 Sayfa 60. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Zaferi'nden sonra emperyalist sistem içinde yükselen güç olarak ortaya çıkmıştı. Bu konumu sayesinde Türkiye'de Kemalist devrim rotasında kararsızlık içine giren iktidarı da muhalefette etki alanı içine çekebildi. Türkiye yönetimi bu koşullarda komünizm düşmanı Soğuk Savaş cephesinin ön mevzilerine itildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası Kemalist devrimin kırılma noktası oldu. Böylece küçük Amerika süreci daha İnönü zamanında başladı. İnönü'nün genç bakanı Nihat Erim küçük Amerika olma hedefini ilan etmişti. Arkasından bu programın bayraktarlığı Bayar Menderes'lerin eline geçti. Böylece Kemalist devrim feodal kurum ve ilişkilere, mülkiyet düzeni dahil her alanda ağır darbeler indirmekle birlikte toprak devrimi görevini yarım bırakarak önce durgunluğa sonra inişe geçti. Çiftçiyi topraklandırma kanunu devrimin bocaladığı koşullarda güdük doğmuştu. Hayat göstermiştir ki toprak meselesi tazminat konusunda açık ve kesin bir tutum almadan ve toprak ağalığının direncini kırmadan çözülemez. Yasa gerekli miktarda toprağın kamulaştırılmasını öngördüğü halde 25 yıl boyunca ancak 1 milyon 500 bin dönüm toprak kamulaştırılabilmiştir. Bunun da önemli bir kısmı toprak ağalarına ait değildir. Vakıf, özel idare ve belediye topraklarıdır.